Ayrım 11, Sürü, Frank Schätzing, sayfa 108. Odanın arkasındaki yarım çember şeklindeki bir kontrol paneline doğru yürüdüler. Panel Johansson'a Victor'un kontrol masasını hatırlattı ama bu seferki çok daha büyüktü. Yaklaşık bir düzine monitörün çoğu açıktı ve tankın içinden fotoğraflar gösteriyorlardı. Görev başındaki teknisyen onları selamladı. Neler olduğunun kaydını 22 kamera ile tutuyoruz. Üstüne her santimetre küpten düzenli ölçümler alıyoruz diye açıkladı Bormann. Üst sıradaki monitörlerdeki beyaz lekeleri görüyor musun? İşte onlar hidratlar. Daha dün senin iki halkalı solucanını hemen oraya, sol tarafa bıraktık. Johansson gözünü monitörlere dikti. Buzu görüyorum ama solucanlardan eser yok. Daha yakından bak. Johansson görüntünün her detayını inceledi. Bir anda iki karanlık leke fark etti. Lekeleri işaret ederek, ''Bunlar ne, buzdaki gedikler mi?'' diye sordu. Zaling teknisyene bir şeyler söyledi ve görüntü değişti. Bir anda solucanlar ekranda belirmişti. ''Karanlık lekeler deliklerdi'' dedi Zaling. ''Şimdi sahneye hızlandırılmış çekimde bakalım.'' Johansson solucanların buzun üzerinde kıvranmalarını seyretti. Sanki bir koku almış gibi etrafta biraz döndüler. Hızlandırılmış hareketleri yabancı ve rahatsız ediciydi. Harekete geçtiklerinde vücutlarının iki yanındaki kıllar kıpır kıpır hareket ediyordu. ''Şimdi dikkatli seyret.'' Solucanlardan biri sürünmeyi bıraktı. Vücudu dalgalanan bir hareketle titredi. Sonra buzun içine doğru kayboldu. Johansson alçak bir ıslık koyuverdi. Tanrım, içeriye doğru kazdı. İkinci solucan hala yüzeyde, biraz daha kenara yakındı. Başını oynattığında hortumu aniden öne fırlayarak çenesini açığa çıkardı. Johansson, yollarını çiğneyerek açıyorlar diye bağırdı. Şaşkınlıktan ekranların önünde dona kalmıştı. Şaşırmak için bir sebep yok dedi kendi kendine. Solucanlar buzun üzerindeki bakterilerle simbiyotik olarak yaşıyorlardı ama kazmak için de çeneleriyle silahlanmışlardı. Çözüm açıktı. Solucanlar buzun daha derinlerine gömülmüş bakterilere ulaşmaya çalışıyorlardı. Arka uçları kıpır kıpır oynar şekilde hidratların içine doğru kazı yaparken onları büyülenmiş bir şekilde seyretti. Ardından solucanlar kayboldu. Geriye sadece delikler kalmıştı. Buzun üzerinde iki kara leke. Kafayı takacak bir şey değil diye düşündü. Bazı solucan türleri tüm yaşamlarını kazarak geçirirdi. Ama neden hidratların içine uyuyorlardı? Şimdi neredeler diye sordu. Zaling monitöre bir bakış attı. Öldüler. Öldüler mi diye tekrarladı Johansson. Boğuldular. Solucanların oksijene ihtiyacı var. ''Biliyorum, simbiyozun anlamı da bu zaten. Bakteri solucanlara besin üretir, solucan da bakteriye oksijen. Burada ters giden ne?'' ''Ölümüne kazdılar, buzun içinden çeneleriyle kazarak ilerlediler ve metan haznesine düşüp öldüler.'' ''Kamikaze solucanlar.'' diye mırıldandı Johansson. ''Evet, intihar etmiş gibi görünüyorlar.'' Johansson bir an düşündü. ''Tabii bir şey onları yoldan çıkarmadıysa.'' ''Belki ama ne? Hidratların içinde böyle bir davranışı açıklayabilecek bir şey yok.''
''Belki de gaz haznesi.''
Bormann çenesini kaşıdı.
''Biz de bunu merak ettik ama neden ölümüne kazdıklarını açıklamıyor?''
Johansson okyanusun dibinde kıvranan solucan kütlelerini hayal etti. Giderek daha huzursuz hissediyordu. ''Milyonlarca solucan buzun içini kazmaya başlarsa ne olurdu?'' Bormann aklını okumuş gibiydi.
''Solucanlar buzu dengesizleştirmez.'' dedi. ''Deniz yatağındaki hidrat tabakaları buradakinden sınırsızca daha kalındır. Bunlar gibi çılgın yaratıklar bile ancak yüzeyi çentebilir. Ölüm onları ele geçirene kadar en fazla onda biri kadar ilerleyebilirler.''
''O zaman sırada ne var? Daha fazla örnek mi test edeceksiniz?''
''Sakladığımız solucanları kullanabiliriz. Ama ideal olanı onları derhal ortamlarında gözlemek. Bu Statoil'i memnun etse gerek. Birkaç hafta içinde Zonne Grönland'a hareket edecek. Yola biraz erken çıkarsak solucanların ilk belirdiği bölgede durup bir bakabiliriz.''
Bormann omuzunu silkti. ''Gerçi bana kalmış bir şey değil. Bir karar verilmesini beklememiz gerekecek. Sadece Hayko ile düşündüğümüz bir fikirdi.'' Johansson arkasındaki tanka bakıp ölü solucanları düşündü ve ''Bence harika bir fikir'' dedi. Bir süre sonra Johansson üstünü değiştirmek için oteline döndü. Lund'u aramayı denedi ama kadın telefonu açmıyordu. Lund'u Sverdrup'un kollarında uzanırken düşünüp telefonu kapattı. Bormann onu Kiel'in en iyi lokantalarından birine akşam yemeğine davet etmişti. Banyoya girerek aynada kendini inceledi. Sakalını düzeltmesi gerektiğini düşündü. Olması gerekenden en az 2 milimetre uzundu. Onun dışında her şey yerli yerinde diye düşündü. Bir zamanlar kahverengi olan saçları kır tellere rağmen gür ve parlaktı. Gözleri hala kalın kaşlarının altında parlıyordu. Zamanında kendi çekiciliğinin karşı konulmaz olduğunu düşünürdü. Kız öğrencilerinden biri aktör Maximilian Schell'e benzediğini söylemişti. Johansson'un koltukları kabarmıştı. Ta ki Schell'in 70 yaşın üzerinde olduğunu öğrenene dek. Bavulunu alt üst etti ve boğazı fermuarlı bir süveter çıkarıp giydi. Ardından süet ceketini giymek için debelendi ve boynuna bir kaşkol bağladı. Pek iyi giyinmiş gibi görünmüyordu ama bu onun hoşuna gidiyordu. Salaş bir tarz geliştirmişti. Dağınık saç biçimini elde etmesi bile birçok insanın saygıdeğer bir kuaförde harcadığından daha çok zaman alıyordu. Aynada kendine bir gülümseme çakıp otelden çıktı ve restorana gitmek için bir taksiye bindi. Bormann onu bekliyordu. Yemekle birlikte birkaç kadeh şarap içtiler ama sonunda konuşma kaçınılmaz olarak okyanusa döndü. Tatlı geldiğinde Bormann sıradan bir şeyden bahseder gibi ''Statoil'in planlarının ne kadarını biliyorsun?'' diye sordu. ''Sadece temel detayları'' diye cevapladı Johansson. ''Petrol hakkında iyi bilgili olduğum söylenemez.''
''Şu anda ne planlıyorlar? Bir platform olamaz, çok açıkta.''
''Platform değil.''
''Sana baskı yapmak istemem ve bu meselenin ne kadar gizli olduğu hakkında bir fikrim yok.''
''Ben olsam buna takılmazdım. Eğer bana söyledilerse pek bir sır değildir.'' Bormann bir kahkaha attı.
''Öyle sonra ne kurmayı planlıyorlar?''
''Bir denizaltı tesisi planları var. Tamamen otomatikleşmiş bir tane.''
''Sapsis gibi mi?''
''O ne?''
''Denizaltı ayırma ve enjeksiyon sistemi. Norveç sahilinin açıklarında Troll gaz alanında bir birim. Birkaç yıldır çalışıyor.''
''Hiç duymadım.''
''Seni oraya gönderenlere sor bir. Sapsis 350 metre derinde çalışan bir işletme tesisi. Suyu deniz tabanı seviyesinde gaz ve petrolden ayırıyor. Geleneksel tesislerde bu işlem platformda yapılır ve su tekrar denize atılır.''
''Aa hatırladım. Lund bununla ilgili bir şeyler söylemişti. Su balıkları kısırlaştırıyor.''
''Sapsis bu sorunu aşabilir. Su rezervuara zerk ediliyor ve petrolü yukarı itiyor. Böylece daha fazla petrol pompalanıyor. Bu arada su alınıp tekrar zerk ediliyor ve böyle devam ediyor. Petrol ve gaz borular vasıtasıyla kıyıya taşınıyor. Çalıştığı sürece epey temiz bir sistem.''
''Ama?''
''Bir ama olduğundan emin değilim. Sapsis'in 1500 metre derinliğe kadar kusursuz çalışıyor olması gerekiyor. İmalatçıları 2000 metreyi bulur diye düşünüyor ve petrol şirketleri de 5000 metreyi hedefliyor.''
''Bu mümkün mü?''
''Yakın bir gelecekte evet. Küçük ölçekte çalışan herhangi bir şey muhtemelen daha büyük ölçekte de çalışır ve avantajları da malum. Uzaktan kontrol edilen tesislerin platformların yerini alması çok sürmez.''
''Bu seni pek de heyecanlandırmışa benzemiyor.'' dedi Johansson. Bir duraklama oldu. Bormann nasıl cevap vereceğinden emin değil gibiydi.
''Beni rahatsız eden böyle bir denizaltı tesisi değil, işin basitliği.''
''Uzaktan kontrol edilen bir birim.''
''Tamamen otomatik, kıyıdan yönetiliyor.''
''Ki bu da bakım ve onarım işlerinin robotlar tarafından yapıldığı anlamına geliyor.'' Bormann başını salladı. ''Anlıyorum.'' dedi Johansson.
''Olumlu ve olumsuz yönleri var.'' dedi Bormann. ''Bilinmeyen bölgeye girmek her zaman risklidir. Kabul edelim ki yamaçlar tamamen böyle bir bölge ve bu durumda sistemi otomatize etmek son derece mantıklı. Bir robotu aşağı biraz gözlem yapması veya birkaç örnek toplaması için göndermenin hiçbir sakıncası yok. Ama bir denizaltı istasyonu tamamen farklı. Farz et ki petrol 5000 metre aşağıdaki bir kuyudan sızdı. Nasıl tamir edeceksin?'' ''Araziyi bilmiyorsun. Elinde sadece bir yığın veri var. Orada hemen hemen kör sayılırız. Tamam, uyduları, dijital sonarları ve sismik kesitlemeyle deniz yatağı morfolojisinin yarım metre sapmayla bir haritasını çıkarabiliriz. Tamam, petrolü ve gaz depolarını algılayacak zemin simülasyonu yansıtıcılarımız sayesinde nereyi sondalayacağımızı, nerede petrol, nerede hidrat olduğunu ve hangi bölgelerden kaçınmamız gerektiğini biliyoruz. Ama orada aşağıda ne olduğunu kimse gerçekten bilmiyor.
Ben de bundan çekiniyorum diye mırıldandı Johansson.
Beni yanlış anlama, fosil yakıtların kullanılmasına karşı değilim ama aynı hatayı ikinci kez yapmaya itirazım var. Petrol endüstrisi yola çıktığında tüm çöpümüzü sonra nasıl temizleyeceğimizi bilmeden denize boşalttık. Atık suları ve kimyasalları sanki kendiliğinden yok olacaklarmış gibi denizlere ve ırmaklara akıttık. Radyoaktif maddeleri okyanuslara attık. Doğal kaynaklar ve canlı türleri kirlendi ve yok oldu. Hiç kimse durup da aradaki bağlantıların nedenli karmaşık olabileceğini düşünmedi.
Ama denizaltı tesisleri kalıcı olmayacak mı?
Hemen hemen kesinlikle. Daha ekonomikler ve insanların ulaşamayacağı petrol rezervlerini çıkarabilirler. Bundan sonra da aynı izdiham metan için yaşanacak. Fosil yakıtlardan daha temiz yanıyor ve sera etkisini yavaşlatacaktır. Metan lehindeki tüm tartışmalar kusursuz bir şekilde sağlam ama her şey planlandığı gibi giderse. Bu şirketlerdeki insanlar çoğu zaman ideal bir senaryoda neler olması gerektiğiyle gerçekte neler olabileceğini birbirine karıştırır. Bu onlara daha kolay geliyor. Ne zaman önlerine muhtemel sonuçları koysan içlerinden en avantajlı olanını seçerler ki böylece hemen işe koyulabilsinler. İçine davetsiz dalacakları dünyayı hiç bilmeseler bile.
Ama metanı nasıl çıkaracaklar ki diye sordu Johansson. Hidratlar yüzeye çıkarken çözülmeyecek mi?
İşte uzaktan kumandalı işlemciler tam da bu noktada denkleme giriyor. Eğer hidratların aşağıda çözülmelerini sağlarsan, örneğin ısıtarak, tek yapman gereken gazı hapsedip yüzeye çıkarmak olur. Kulağa harika geliyor ama kim böyle bir operasyonun bir zincirleme reaksiyon başlatmayacağını ve Paleosen dönemindeki gibi bir sıcaklık dalgasını tetiklemeyeceğini söyleyebilir?
Bunun olabileceğini düşünüyor musun?
Bormann ellerini iki yana açtı. Ne zaman ne yaptığımızı bilmeden çevreyi kurcalasak ölümle kumar oynuyoruz. Ama çoktan başladı bile. Hindistan, Japonya ve Çin'deki gaz hidrat programları epey ilerledi.
Yüzünde cılız bir gülümseme belirdi.
Ama onlar da aşağıda ne olduğunu bilmiyorlar.
Solucanlar diye mırıldandı Johansson. Deniz yatağındaki kımıl kımıl kütlenin Victor tarafından çekilen fotoğraflarını düşündü. Ve karanlıkta kaybolan ışıltılı yaratığı. Solucanlar, canavarlar, metan, doğal afetler. Bir içkinin zamanı gelmişti.
...11 Nisan... Vancouver Adası ve Clayoquot Koyu, Kanada. Görüntü anabakı kızdırmıştı. Dev gibi erkek orka baştan kuyruğa 10 metrenin üzerindeydi ve şimdiye kadar gördüğü en büyük gezgin orkalardan biriydi. Yarı açık çenesinden sıkı sıralar halindeki parlak konik dişleri görünüyordu. Gençlik dönemini geçmişti ama hala etkileyici bir biçimde güçlüydü. Anavak daha yakından inceleyene dek parlak sırtını lekeleyen donuk eski yamaları görmemişti. Gözlerinden biri kapalı, diğeri ise görüş açısının dışındaydı. Anavak onu anında tanımıştı. Veri tabanında J19 olarak listelenmişti ama bir pala gibi kıvrılan ayırt edici sırt yüzgeci ona takma adını vermişti. Cengiz. Bedenin diğer tarafına yürüdü ve Vancouver Akvaryumu Deniz Memelileri Araştırma Programı yöneticisi John Ford'u, Nanaimo'daki laboratuvarın başındaki Sue Oliveira ve başka bir adamla konuşurken gördü. Sahili çevreleyen ağaçların altında toplanmışlardı. Ford eliyle anavakı çağırarak Kanada Okyanus Bilimleri ve Balıkçılık Enstitüsü'nden Dr. Ray Fenwick diye tanıştırdı. Fenwick oraya otopsi için gelmişti. Cengiz'in öldüğünü duyar duymaz Ford incelemenin kapalı kapılar ardında yapılmak yerine cesedin bulunduğu sahilde yapılmasını önermişti. Büyük bir grup öğrenci ve gazeteciyi çağırmak ve onlara orkanın anatomisine içeriden bir bakış sunmayı istiyordu. Üstelik dedi, otopsi açıkta yapılırsa farklı görünür. Daha az klinik ve uzak olur. kendi dünyasında denizin yakınında bir orkanın cesedine bakacağız. İnsanlar işin içine daha çok dahil olacakları için bu konuda daha tutkulu hissedeceklerdir. Bu bir yem tabii ama işe yarayacaktır.
Fort Fenwick Anavak ve Rothbaum konuyu aralarında tartıştılar. Palm Tofino sahilinin açıklarında Strawberry adasındaki deniz araştırma istasyonundan bir doğa bilimciydi. Ve Strawberry adası ekibiyle birlikte Clayoquot koyundaki ekosistemi gözlemliyordu. Palm oradaki orka araştırmaları ile isim yapmıştı.
Dış kanıtlar bakteriyolojik bir enfeksiyon kaptığını gösteriyor dedi Fenwick. Anavak onu sıkıştırdığında. Ama aceleye gelmiş sonuçlar çıkarmak istemiyorum.
Gerek yok ki dedi Anavak ekşi ekşi. 1999 hatırlıyor musun? 7 ölü orka vardı ve hepsi enfeksiyon kapmıştı.
İşkence asla bitmez diye mırıldandı Oliviera eski bir zappa şarkısını hatırlayarak.
Komplocu bir tavırla Anavak'a başını salladı. Bir saniye benimle gel. Anavak cesedin etrafında kadını izledi. Otopsi aletleriyle dolu iki geniş metal çanta ve bir saklama kabı cesedin yanına konmuştu. Bir orkayı parçalara ayırmak bir insanı parçalamaktan çok farklı bir meseleydi. Bu sıkı bir iş, muazzam miktarlarda kan ve leş gibi bir koku demekti.
Basın her an öğrencilerle birlikte gelebilir dedi Oliviera saatine bakarak. Ama şimdi baş başa olduğumuza göre şu örnekler hakkında iki çift laf edelim.
İlerleme kaydedebildin mi?
Biraz.
Ve Inglewood'u da olaya dahil etmen gerektiğini düşünüyorsun değil mi?
Önce seninle konuşmamız gerektiğini düşündüm.
Sanki henüz net bir sonuca varamamışsın.
Şöyle diyeyim, hem şaşırdık hem afalladık dedi Oliviera. Öncelikle şu anda var olan araştırmalardan hiçbiri bu midyeleri tarif etmiyor.
Zebra olduklarına bahse girebilirdim.
Bir anlamda öyleler, bir anlamda da değiller.
Açıklar mısın?
Bu meseleye bakmanın iki yolu var. Ya zebra midyelerle bağlantılı bir türle veya bir mütasyonla uğraşıyoruz. Zebra midyeler gibi görünüyor ve aynı onlar gibi kolonize oluyorlar. Ama biz suslarında bir gariplik var. Ayaktan uzayan lifler alışılmadık derecede uzun ve kalınlar. Onlara jet midyeler adını taktık.
Oliviera yüzünü sıvazladı.
Daha iyisini bulamadık. Canlı örneklerden birkaçını izledik ve onlar... Normal zebra midyeler gibi akıntıya kapılarak hareket etmiyorlar. Rotalarını içeri su alıp dışa fışkırtarak çiziyorlar. Dışa çıkan suyun gücü onları itiyor ve dümen olarak da liflerini kullanıyorlar. Bu sana bir şey hatırlattı mı?
Kalamarların içeri çektikleri suyu fışkırtarak itici güç sağlamaları.
Evet, bazı türleri yapar ama bir şey daha var. Aklımdan Dinoflagellata geçiyor, tek hücreli organizmalar. Bazı belirli türlerde hücrenin duvarından dışarıya bir çift kamçı uzanır. Kamçılardan biri dümen görevi görür, diğeri ise kendi etrafına dönerek ilerlemeyi sağlar.
Ama bunun dışında ortak bir noktaları yok.
Buna geniş anlamda bir paralel evrim olarak bakıyorum. Şu anki aşamada bulabileceğim her ipucuna ihtiyacım var. Bildiğim kadarıyla diğer hiçbir midye türü böyle hareket etmiyor. Bunlar bir balık sürüsü gibi yüzüyor ve kabuklarının onca ağırlığına rağmen momentumlarını koruyabiliyorlar.
İşte bu okyanusun tam ortasında nasıl olup da Barrier Queen'in gövdesine yerleştiklerini açıklar, dedi Anavak eğlenerek. Bu şaşırtıcı bölüm müydü?
Öyle.
Peki seni afallatan ne oldu?
Oliviera ölü balinaya bir adım yaklaşarak derisini okşadı.
Orada bulduğun doku parçaları, onları ne yapacağımızı bilemiyoruz. Üstelik yapacak pek bir şey de yok. Çoğu bölümü zaten çürümüştü. Analiz edebildiğimiz küçük bir parça da bize pervanedeki maddeyle bıçağındakinin aynı olduğunu gösterdi. Dahası şimdiye kadar karşılaştığımız hiçbir şeye benzemiyor. Doku kasılma yeteneği açısından alışılmadık derecede iyi gelişmiş. İnanılmaz derecede güçlü ama aynı zamanda aşırı elastik. Ne olduğunu bilemiyoruz.
Bu durum biyolojik ışıldamayı gösteren bir kanıt olabilir mi?
Muhtemelen. Neden ki?
Çünkü bana doğru parladı.
Sana çarpan şeyden mi bahsediyorsun?
Evet, midye yatağıyla oynarken üzerime fırladı.
Belki de bir parçasını kestiğin içindir. Yine de bu dokunun acı hissetmesini sağlayacak sinirler veya buna benzer herhangi bir şey barındırdığına inanmam. Sadece bir hücre kütlesinden ibaret.
Yaklaşan sesler duydular. Bir grup insan kumun üzerinden onlara doğru geliyordu. Bazılarında kameralar, diğerlerinde ise not defterleri vardı. Başlıyoruz dedi ana bak.
Tamam diye cevapladı Olivia'ya ümitsizce ona bakarken. Ne yapmamı istiyorsun? Sonuçları Inglewood'a geçsem mi? İşlerine yarayacağını sanmıyorum. Birkaç tane daha örneğe bakmaya tercih ederim. Özellikle de o dokudan.
Roberts'la konuşurum. Ana bak hüzünle Orca'ya baktı. Önce balinalar haftalar boyunca kaybolmuştu. Şimdi de sahilde bir tanesinin ölüsü vardı. Bunların olması gerekli miydi? Bu tam bir karmaşa.
Olivia'ya omuz silkti. Ahıtlarını basına sakla.
Otopsi bir saatten fazla sürdü. Ford'un yardımcılığını yaptığı Fenwick balinayı kesti. Bağırsaklarını, kalbini, karaciğerini ve akciğerlerini göstererek anatomik yapısını açıkladı. Midesinden yarı öğütülmüş bir fok çıktı. Yerleşik orkaların aksine gezgin ve açık deniz orkaları, deniz aslanı, mutur ve yunus yerdi. Hatta dişsiz balinalar bile bir orka sürüsü için yem olabilirdi. Uzman bilim muhabirleri izleyenler arasında azınlıktaydı. Ama gazeteler, dergiler ve TV kanallarından gelenler iş başındaydı. Ekibin dikkatini çekmeyi umduğu türden insanlar yani. Fenwick bir orkanın ayırt edici yapısal özelliklerini anlatarak işe başladı. Görebileceğiniz gibi biçimi bir balığa benzer ama bunun sebebi doğanın bu beden biçimini kara hayvanlarından evrimleşen deniz canlılarına da uyarlamasıdır. Bu sıklıkla olur, buna paralel evrim diyoruz. Benzer çevre baskılarına uyum sağlamak isteyen birbirinden tamamen farklı iki türün benzer yapılar geliştirmesi. Yani aynı sorunu çözmek için yapılanmış gövdeler. Yağ katmanını göstermek için kalın dış deriden parçalar kesti. Balıklar, amfibiler ve sürüngenler ekoterm yani soğukkanlıdırlar. Dolayısıyla vücut ısıları çevrelerine uyum sağlamaktadır. Örneğin uskumrular hem Kuzey Kutup Denizi'nde hem de Akdeniz'de bulunur. Kutupta vücut ısıları 4 derecedir ama Akdeniz'de 24. Aynı kural balinalar için işlemez. Onlar bizim gibi sıcak kanlıdır. Fenwick hedefi asla şaşırmayan iki kelime söylemişti. İzleyiciler bunları duyduğu anda dikilip dikkat kesilmişlerdi. Fenwick devam etti. Baja California'da veya Kuzey Kutbu'nda yüzüyor olabilirler, hiç fark etmez. Nerede olurlarsa olsunlar balinaların 37 derecelik sabit vücut ısısı vardır. Ve bu sıcaklığı koruyabilmek için balina yağı dediğimiz yağ tabakasını biriktirirler. Şu beyaz yağlı kütleyi görüyor musunuz? Su normalde vücudun ısısını düşürür ama gördüğünüz yağ tabakası bunun olmasını engeller. Eldivenleri orkanın kan ve yağıyla yapış yapıştı. Ama balina yağı balina için aynı zamanda ölümcül de olabilir. Karaya vurduklarında ölmelerinin sebeplerinden biri muhteşem yağ tabakalarının ağırlığıdır. 33 metre boyunda ve 130 ton ağırlığındaki bir mavi balina, dünya üzerine ayak basmış en büyük dinozordan 4 kat daha ağırdır. Bir orka bile 9 ton çekebilir. Bu büyüklükteki yaratıklar ancak suda hayatta kalabilirler. Her şey bir sıvıya batan bir nesnenin ağırlığının yerinden ettiği sıvı kütlesinin ağırlığı kadar azalacağını söyleyen Arşimet kanununda düğümleniyor. Karada balinalar eğer çevreden ısı emen yağ tabakalarının yalıtım etkisiyle ölmedilerse kendi ağırlıklarının altında ölümüne ezilirler. Karaya vuran balinaların çoğu aşırı ısınmadan ölür.
''Orkaya olan bu muydu?'' diye sordu bir gazeteci.
''Hayır, son birkaç yılda bağışıklık sistemlerinin çöktüğü balinalara giderek artan sayıda rastladık. Hepsi de bakteriyel enfeksiyonlardan öldüler. J19 22 yaşındaydı. Çok genç sayılmaz ama çoğu sağlıklı orka 30'una kadar yaşar. Yani erken öldü ve dıştan bir mücadele izi görünmüyor. Benim tahminimce bir enfeksiyon tarafından öldürüldü.''
Ana bak bir adım öne çıktı.
''Eğer ilginizi çekerse size bunun neden olduğunu anlatabiliriz.'' dedi becerebildiği en tarafsız sesle. Soruna ilişkin kapsamlı bir toksikolojik araştırma yapıldı ve sonuçlar gösteriyor ki İngiliz Kolombiyası açıklarında yaşayan orkalar ciddi bir şekilde kok ve diğer çevre kirleticilerden etkilenmişler.
Dipnot kok, kalıcı organik kirleticiler.
Bu yıl kok seviyeleri milyonda 150 parçaya çıkan orkalara rastladık. Bir insanın bağışıklık sistemi bu seviyede toksine karşı çaresiz kalırdı.
İzleyenlerin ona dönmüş yüzlerine bir şefkat ve heyecan karışımı gördü. Gazeteciler öykülerine kavuşmuştu.
Toksinlerle ilgili en kötü şey diye devam etti, yağda çözünür olmaları, yani anne sütü ile yavrulara geçebilmeleri. İnsan bebekleri AIDS'li doğduklarında bu tüm basının manşetindeydi ve hepimiz şaşkına dönmüştük. Burada gördüklerinizi yazın ve insanların buna kızmalarını sağlayın. Dünya üzerindeki çok az tür orkalar kadar toksinle doludur.
Doktor ana bak, gazetecilerden biri boğazını temizledi. İnsanlar bu balinaların etini yediğinde ne olur?
Toksinlerin bir kısmını sindirirler.
Ölümcül müdür?
Uzun vadede olabilir.
Bu durumda kimyasallarını suya boşaltan işletmelerin, mesela kereste endüstrisinin, dolaylı olarak insanlar arasındaki ölümlerden ve hastalıklardan sorumlu olduğunu söyleyebilir miyiz?
Anavak tereddüt etti. Muhabir elbette haklıydı. Ama Vancouver Akvaryumu yerel işletmelerle doğrudan yüzleşmelerden kaçınmaya özen gösteriyor, daha diplomatik çözümleri denemeyi tercih ediyordu. İngiliz Kolombiya'sının ekonomik ve sosyal elitlerini bir avuç katil gibi göstermek hali hazırdaki gerilimi arttıracaktı.
Kirlilikten etkilenmiş eti yemenin insan sağlığına tehdit oluşturduğuna hiç şüphe yok dedi baştan sağma bir şekilde. Bizim işletmelerimizin bilerek zehirlediği etler.
Bu sorumlularla üzerinde çalıştığımız bir nokta.
Anlıyorum diyen muhabir not defterine bir şeyler yazdı. Sizin geldiğiniz yerdeki insanlar açısından düşünüyordum doktor.
Ben buralıyım dedi ana bak sertçe. Muhabir şaşkınlıkla ona baktı. Şaşmamak gerek diye düşündü ana bak. Zavallı adam bugün ev ödevini yapmamış.
Öyle demek istemedim diye cevapladı adam. Kökeninizi kastettim.
İngiliz Kolombiya'sında pek az balina veya fok eti tüketilir diye adamın sözünü kesti ana bak. Tersine Kuzey Kutup Dairesi, Grönland, İzlanda, Alaska ve daha kuzeydeki Nunavut ve hatta Sibirya, Kamçatka Yarımadası ve Aleut Adaları ahalileri arasında daha fazla yüksek toksin seviyeleri kaydedilmiştir. Bir başka deyişle deniz memelilerinin günlük beslenmenin bir parçası olduğu her yerde. Memelilerin toksini nereden aldıkları fark etmez. Çünkü göç ederler.
Balinaların zehirlendiklerini fark ettiklerini düşünüyor musunuz diye sordu bir öğrenci.
Hayır.
Ama kitaplarınızda onların zeki olduklarını yazıyorsunuz. Eğer besinlerinde bir sorun olduğunu fark ettilerse.
İnsanlar bir organları kesilene veya akciğer kanserinden ölene dek sigara içmeye devam ediyorlar. Sorunun farkındalar ama bu onları durdurmuyor. Ve insanlar balinalardan çok daha zekiler.
Nasıl emin olabilirsiniz? Tam tersi de olabilir.
Ana bakın kibar bir cevap için çaba sarf etmesi gerekti. Balinaları balina olarak görmelisiniz. Epey gelişmişler ama bu özelliklerinin bir sınırı var. Bir orka aerodinamik, canlı bir torpidodur ama bunun bedeli bacakları, elleri, yüz ifadeleri ve stereoskopik görüşü kaybetmektir. Balinalar insanlar gibi değildir. Orkalar muhtemelen köpeklerden daha zekidir. Beyaz balinalar kim olduklarını bilecek kadar zekiler ve yunusların kesinlikle benzersiz bir beyinleri var. Ama bir anlığına bütün bunlarla ne elde ettiklerini düşünün. Balinalar ve yunuslar balıklarla aynı yaşam ortamını paylaşıyor ve benzer bir yaşam sürdürüyorlar. Ama balıklar sadece birkaç nöronla hayatlarına devam ediyor.
Ana bak cep telefonunun çaldığını duyduğunda neredeyse şükran duydu.
Fenwick'e otopsiye devam etmesini işaret etti ve gruptan birkaç adım uzaklaştı.
Leon dedi Shoemaker, oradan kurtulabilir misin?
Belki, sorun ne?
O geri geldi.
11. ayrımın sonu, sayfa 118.